Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Mutlu Olma Cesareti. Ichiro Kishimi ile Fumitake Koga'nın Alfred Adler'in bireysel psikolojisini güncel hayat sorularına uyarladığı, felsefi ve psikolojik içerikli bir kişisel gelişim kitabıdır. İlk kitabın devamı niteliğinde olsa da tek başına da okunabilecek biçimde kurulmuştur. Metin, bir filozof ile önceki tartışmalardan tanınan genç arasındaki Sokratesçi diyalog üzerinden ilerler. Bu kez odak yalnızca kişinin geçmişine ve başkalarının yargılarına bağımlı olmaması değildir. Eğitim, çocuk yetiştirme, işbirliği, sevgi, güven ve topluma katkı gibi ilişkisel alanlar daha belirgin biçimde ele alınır. Kitabın temel savı, mutluluğun dış koşullar eksiksiz hale geldiğinde kazanılan bir ödül olmadığıdır. Adlerçi çerçevede mutluluk, kişinin kendisini topluluğun yararlı bir parçası sayabilmesi ve yaşamın görevlerine cesaretle katılabilmesiyle ilişkilidir. Bu yaklaşım, olumlu düşünmeye yönelik yüzeysel reçetelerden çok, özgürlük ile sorumluluğun birlikte taşınmasını tartışır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, mutluluk, dışarıdan onay almak değil, topluluğa ait ve yararlı hissetmektir. Kitabın Adlerci mutluluk anlayışı, bireyin değerini sürekli başarı, statü ya da başkalarının beğenisiyle ölçmesine karşı çıkar. Buna göre insanın temel ihtiyacı yalnızca bir gruba kabul edilmek değildir. Aynı zamanda o grubun içinde kendi katkısının bir anlamı olduğunu hissedebilmektir.
Adler psikolojisinde topluluk duygusu denilen bu yönelim, kişinin dikkatini ben merkezli kaygılardan ortak yaşama çevirir.
Kitap, başkalarının gözünde özel ya da vazgeçilmez olma arzusunun ilişkileri rekabete sürükleyebileceğini düşündürür. Kişi, her durumda üstün görünmeye çalıştığında, diğer insanları rakip veya yargıç gibi algılamaya eğilim gösterebilir. Buna karşılık katkı fikri, küçük ve gündelik davranışların da değer taşıdığını kabul eder. Bir aile ilişkisinde sorumluluk paylaşmak. İş ortamında ortak işi kolaylaştırmak ya da bir arkadaşın varlığını ciddiye almak, yalnızca sonuç üretmekten farklı bir katılım biçimidir. Buradaki katkı, fedakarlıkla kendini silmek anlamına gelmez. Kişinin kendi hayatını yaşarken, başkalarıyla eşit düzlemde ilişki kurmasıdır. Kitap açısından mutluluk, üstünlük yarışının sonunda elde edilen güvence değil, bu eşitlik ve katılım deneyimi içinde kurulan bir yaşam tutumudur. İkinci olarak, eğitimde amaç itaati sağlamak değil, çocuğun kendi ayakları üzerinde durmasını desteklemektir. Kitap, eğitim konusunu Adlerci düşüncenin en tartışmalı uygulama alanlarından biri olarak ele alır. Çocuğu değiştirilmesi gereken eksik bir nesne gibi görmek yerine, onun bağımsız bir birey olarak gelişmesini desteklemeyi önerir. Bu nedenle yetişkinin görevi, çocuğun her davranışını ödül, ceza, övgü veya korkuyla kontrol etmek değildir. Sürekli dış değerlendirmeye dayanan bir eğitim. Çocuğun davranışını kendi anlayışına göre değil, onay kazanmak veya cezadan kaçmak için düzenlemesine yol açabilir. Kitap, cesaretlendirme ile övgü arasındaki ayrımı bu noktada önemser. Övgü çoğu zaman öven ile övülen arasında hiyerarşik bir ilişki kurar ve değeri performansa bağlar. Cesaretlendirme ise çocuğun çabasını, sorumluluk alma imkanını ve topluluğa katılımını fark etmeye yönelir. Bu yaklaşım, sınırların ya da rehberliğin gereksiz olduğu anlamına gelmez.
Asıl soru, yetişkinin sınır koyarken çocuğun uzun vadeli özerkliğini mi yoksa anlık itaatini mi hedeflediğidir?
Türk aile ve okul kültüründe başarıya yoğun vurgu yapıldığı durumlarda bu ayrım özellikle düşündürücüdür. Kitap, eğitimin bilgi aktarmanın yanında kişinin hata yapabilen ve kararlarının sorumluluğunu taşıyabilen biri olmasına hizmet etmesi gerektiğini savunur.
Üçüncü olarak, kişiler arası ilişkilerde güven, karşı tarafı denetleme isteğinden vazgeçmeyi gerektirir. Mutlu olma cesareti.
İnsan ilişkilerindeki güvensizliği yalnızca karşı tarafın davranışlarıyla açıklamaz. Kişinin incinme ihtimalini ortadan kaldırmak için ilişkiyi denetlemeye çalışması da önemli bir sorun olarak görülür. Bir başkasının her niyetinden emin olmayı istemek anlaşılır bir arzudur, ancak kitap bunun gerçek bir güven üretmeyeceğini ileri sürer.
Çünkü hiç kimse başka bir insanın düşüncelerini, kararlarını ve gelecekteki tutumunu bütünüyle yönetemez. Adlerçi yaklaşım burada görevlerin ayrılmasına başvurur. Kişinin kendi seçimi, kendi dürüstlüğü ve kendi tutumu kendi görevidir. Başkasının o güvene nasıl karşılık vereceği ise onun alanındadır. Bu ayrım, kayıtsızlık ya da safça davranmak demek değildir.
Zararlı,
baskıcı veya sömürücü ilişkilerde mesafe koyma gereğini ortadan kaldırmaz. Daha çok, sağlıklı ilişkilerin mutlak garantiye değil, belirsizliği göze alabilmeye dayandığını anlatır. Kitap ayrıca sevginin sahip olmak, karşılık almak ya da diğerini kendi ihtiyaçlarına göre biçimlendirmekten ayrılması gerektiğini vurgular.
Karşılıklı saygı, eşitlik ve bağımsızlık, sevgi ilişkisinin temel koşulları olarak düşünülür. Böylece güven, edilgen bir beklenti değil, kişinin kontrol edemediği sonuçlara rağmen ilişki kurma cesareti haline gelir. Dördüncü olarak,
geçmişin belirleyiciliğini sorgulamak, sorumluluğu bugünkü seçimlere taşır, kitabın dayandığı adlerci bakış. İnsan davranışını yalnızca geçmişte yaşananların zorunlu sonucu olarak açıklamaya mesafeli durur. Bu tutum, geçmişteki acıların, aile deneyimlerinin veya toplumsal koşulların etkisiz olduğunu söylemez.
Daha çok, bu etkenlerin kişinin bugünkü yaşamını tek başına ve değişmez biçimde belirlediği düşüncesini sorgular.
Kitapta önemli olan, kişinin yaşadıklarına hangi anlamı verdiği ve bugünkü amaçları doğrultusunda nasıl davrandığıdır.
Bu çerçeve, mağduriyet deneyimlerini küçümsemek için kullanılmamalıdır. Aksine, bireyin değişim ihtimalini tamamen geçmişin elinden geri alma çabasıdır.
Kişi geçmişi değiştiremez. Fakat geçmiş anlatısının her günkü kararlarını yönetmesine ne ölçüde izin vereceğini yeniden değerlendirebilir. Bu düşünce özellikle erteleme, çekingenlik ve başarısızlık korkusu gibi durumlarda pratik bir soru doğurur.
İnsan gerçekten yapamadığı için mi geri çekilmektedir, yoksa başarısızlıkla yüzleşmemek için mi geri çekilmeyi seçmektedir?
Kitap kolay cevaplar vermez fakat bu soruyu dürüstçe sormayı ister.
Mutluluk burada rahat bir duygu durumundan çok, kişinin kendi yaşamına ilişkin sorumluluk alabilmesiyle bağlantılıdır.
Değişim, geçmişi inkar ederek değil, bugün seçilebilecek davranış alanlarını fark ederek başlar. Son olarak, özgürlük.
Beğenilme ihtiyacını aşarken, yaşam görevlerine katılma sorumluluğunu da içerir.
Kitap, özgürlüğü istediğini yapabilme izni olarak dar biçimde tanımlamaz.
Adlerci görüşe göre insan, başkalarının beklentilerine göre yaşamayı bıraktığında belirli bir özgürlük kazanır.
Ancak bu özgürlük, toplumsal bağlardan kopmak veya hiçbir yükümlülük taşımamak değildir. Tam tersine, kişi başkalarının onayını yönetmeye çalışmayı bıraktıkça, kendi sorumluluğunu daha açık biçimde üstlenmek zorunda kalır.
Kitabın yaşam görevleri olarak ele aldığı alanlar, çalışma, arkadaşlık ve sevgi gibi insanın kaçamayacağı ilişkisel alanlardır.
Bu alanlarda zorluk yaşamak, mutlaka yanlış bir hayat sürüldüğünü göstermez.
Zorluk, eşit ilişki kurmayı, işbirliği yapmayı ve farklılıklara rağmen ortak bir dünyada yaşamayı öğrenmenin parçasıdır.
Bu yüzden kitap, yalnızlıkla bireyselliği birbirinden ayırır.
Kendi kararlarını verebilmek önemlidir, fakat insanın bütünüyle kendi kendine yetmesi gerçekçi bir ideal değildir.
Başkalarına bağımlı biçimde onay aramak da, herkesten uzaklaşmak da topluluk duygusunu zayıflatabilir.
Metnin özgün gerilimi burada ortaya çıkar.
Kişi hem kendi hayatının öznesi olmalı hem de başkalarını araç ya da engel olarak görmeden ortak yaşama katılmalıdır.
Mutluluğun cesaret gerektirmesi, bu iki sorumluluğu aynı anda taşımanın kolay olmamasındandır. Sonuç olarak mutlu olma cesareti.
Mutluluğu hızlı alışkanlık listeleri, sürekli iyimserlik telkinleri veya kişisel başarı hedefleri üzerinden ele alan kitaplardan farklı bir yerde durur.
Bu kitabı özellikle başkalarının beklentileriyle kendi tercihleri arasında sıkıştığını düşünenler,
aile içi eğitim ve iletişim meseleleri üzerine düşünen ebeveynler ile öğretmenler,
ilişkilerde güven ve bağımsızlık dengesini anlamaya çalışan okurlar yararlı bulabilir.
Alfred Adler'in bireysel psikolojisine merak duyanlar için de akademik bir giriş metninden daha erişilebilir bir başlangıç sunar.
Bununla birlikte diyalog biçiminin keskin ve zaman zaman iddialı yargıları herkes için ikna edici olmayabilir.
Geçmiş deneyimlerin etkisini sınırlı gören yorumlar, travma ve ruh sağlığı sorunlarının karmaşıklığını dikkate alan okurlarda soru işaretleri yaratabilir.
Bu nedenle kitap, profesyonel psikolojik desteğin yerine geçecek bir metin olarak görülmemelidir.
Pratik değeri, okuru kendi davranışlarına dair daha net sorular sormaya yöneltmesindedir.
Ben hangi onayı arıyorum, hangi sorumluluktan kaçıyorum, ilişkide hangi alanı denetlemeye çalışıyorum gibi sorular bunun örnekleridir.
En ayırt edici yönü ise mutluluğu bireysel haza indirgememesidir.
Kitap,
özgürlüğü topluluktan kaçmakla değil, eşitlik, güven, katkı ve sorumluluk içinde ilişki kurabilmekle birlikte düşünür.
Bu felsefi çerçeve onu standart olumlu düşünme kitaplarından belirgin biçimde ayırır.
Destek olmak isterseniz Ichiro Kishimi kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.